Ayrım 4. Yaklaşan İsyan, Görünmez Komite. Sayfa 35. 4. Halka. Daha basit, daha eğlenceli, daha hareketli, daha güvenli. Şehir ve kır ile ilgili, özellikle de ikisi arasında varsayılan eski karşıtlık hakkında yeterince şey duyduk. İster yakından, ister uzaktan bakın, bizi kuşatan dünya hiç de öyle değil. Tek parça bir kent giysisi, biçimsiz ve düzensiz, sevimsiz bir alan, sonsuz ve tanımsız, müze benzeri büyük merkezler ve doğal parkların, banliyölerdeki devasa siteler ve büyük tarımsal projelerin, sanayi alanları ve parsellerin, oteller ve trend barların küresel boyutta uzanışı, metropol. Tabii ki orta çağ ve modern çağlarda olduğu gibi eski çağlarda da şehirler vardı. Ama metropol diye bir şey yoktu. Metropol her türlü bölgeyi içeriyor. Coğrafi olarak değilse bile iç içe geçmiş ilişki ağları nedeniyle her şeyi bir arada bulabilirsin. Bunun nedeni şehrin en sonunda fetişleştirilip, tarihleşip gözden kaybolmasıdır. Lille'nin fabrikaları konser salonlarına dönüştü. Le Havre'ın yeniden inşa edilen beton yapısı artık UNESCO Dünya Mirası alanı. Pekin'de yasak şehri çevreleyen Hutonglar yıkılıp yerlerini taklitlerine bırakarak turistlere sergilemek üzere biraz öteye taşındılar. Troyes'ün tuğla binalarının ön cephesini yarı ahşap, yarı kagire çevirdiler. Cepheler bu haliyle Paris Disneyland'deki Victoria dönemi vitrinlerine benziyor. Eski tarihi merkezler, devrimci ayaklanmaların geçmişteki yuvaları, gayet akıllıca metropolün örgütsel şemasına entegre ediliyor. Buralar turizme ve gösterişli tüketime ayrılmış durumda. Sergilerle, süslerle ve gerektiğinde de güçle desteklenen birer masalımsı meta adası. Noel panayırlarının, Noel köyü, Noel zamanı kurulan geçici panayır alanı, bunaltıcı duygusallığı hiç olmadığı kadar çok sayıda güvenlik görevlisi ve polisle dengelenir. Denetimin, görmek isteyen herkese otoriter yüzünü göstererek kendini bu meta manzarasının içine entegre etmek için harika yöntemleri vardır. Devir füzyonların, muzakların, halka açık alanlarda insanları rahatlatmak için çalınan müzik, teleskopik polis coplarının ve pamuk şekerlerin devri. Ne kadar polis gözetimi, o kadar cazibe. Otantiklik ve onunla kol kola giren kontrol sevdası, işçi sınıfına ait mahallelerde kolonileşen küçük burjuvaziye eşlik ediyor. Şehir merkezlerinden uzaklaştırılanlar, banliyölerdeki prefabrik evlerinde yitirdikleri komşuluk duygusunu sınır bölgelerde bulurlar. Yoksulları, arabaları ve göçmenleri önlerine katıp kovalayan, ona bir düzen veren, bütün bakterilerden kurtulan küçük burjuvazi bulmak için geldiği şeyi ortadan kaldırıyor. Bir şehrin billboardlarından birindeki fotoğrafta bir polis memuruyla çöpçü el sıkışıyor. Slogan şu: Montauban, temiz şehir. Şehir plancıları yok ettikleri şehir hakkında konuşmaktan men edip, onun yerine kentlilikten konuşmaya mecbur bırakan terbiye, onları artık var olmayan kırsalı da ağızlarına almamaya zorlamalı. Yerlerinden sökülüp atılmış, aşırı çalışmaktan gergin kitlelere, kır manzarası yerine yok olmaya yüz tutmuş köylülüğün artık sahnelenmesi kolay geçmişi sergileniyor. Bu, her şeyin ulusal miras olarak değerlendirildiği ya da yeniden yapıldığı arazi üzerine bir pazarlama kampanyasıdır. Aynı soğuk boşluk her yere, en uzak ve en ücra köşelere bile ulaşıyor. Metropol, hem şehrin hem kırın eş zamanlı ölümüdür. O, kırsaldan kaçışın olduğu kadar kentin yayılmasının da sonucu olarak alabildiğine uzanan bu orta sınıfın ortasında bütün küçük burjuvaların buluşma noktasıdır. Gezegeni camla kaplamak günümüz mimarisinin sinizmine mükemmelen uyan da bir davranıştır. okullar, hastaneler veya medya merkezleri aynı temanın başka başka çeşitlemeleri. Şeffaflık, tarafsızlık ve eş biçimlilik. Bu devasa, bu pürüzsüz binalar içlerinde neyin barındırılacağına dair düşünme ihtiyacı duyulmaksızın tasarlanmıştır. Burada olabilecekleri gibi başka bir yerde de olabilirlerdi. Paris'teki La Défense'de iş kuleleri, Lyon'da La Part-Dieu'daki konutlar ya da Örali'deki alışveriş merkezleri ne için kullanılacak? Flambant neuf, genel olarak yeni yeni parlayan anlamında kullanılır, gıcır gıcır çiçeği burnunda ifadesi, kaderlerini tam anlamıyla ifade ediyor. İskoç bir gezgin, asillerin 1871 yılının Mayıs ayında Paris'teki Hotel de Ville yakışından sonra ateşin eşsiz çekim gücünü şöyle anlatıyor. Bu kadar olağanüstü bir güzelliği hayal bile edemezdim. Harika. Komündeki insanların korkunç birer haydut olduğunu inkar edemem. Ama nasıl bir sanatçılıktır o öyle? Oluşturdukları başyapıtın farkında bile değillerdi. Akdeniz'in gök mavisi sularının kabarışıyla yıkanan Amalfi haberlerini, Pencap'taki Tumhor Tapınağı'nın haberlerini görmüşlüğüm var. Roma'yı ve daha pek çok şeyi gördüm. Ama bu gece gözlerime çekilen ziyafetle kıyaslanabilecek hiçbir şey görmedim. Metropolün ağına yakalanmış kırsaldan bazı izler ve şehre dair kimi kırıntılar hala duruyor. Ama sözde sorunlu bölgelerdeki mahalleleri canlanış etkisi altına aldı. Geçmişte en yaşanmaz sayılan bu yerlerin aslında yaşamanın bir şekilde hala mümkün olduğu yegane yerler çıkması bir paradoks. Kaçak gecekondular, mobilyayla donatmanın ve dekore etmenin ancak başka bir yere taşınmadan hemen önce mümkün olduğu sözde lüks dairelerden çok daha fazla yaşanılası yerlerdir. Bugünün büyük kentleri içinde gecekondu bölgeleri en canlı ve yaşanılabilir ve aynı zamanda da tabii ki en ölümcül alanlar. Bunlar küresel metropolin elektronik dekorunun öteki yüzü. Paris'in kuzeyindeki yüzme havuzu avına çıkan küçük burjuvaların terk ettiği konut kuleler kitlesel işsizlik sebebiyle hayata döndü. Şu anda Quartier'den Paris'te üniversitelerin yoğun olduğu öğrenci yaşamının canlılığıyla ünlü bölge bile daha çok enerji saçıyorlar. Sadece ateşin değil, sözlerin de sıcaklığını yayıyorlar. 2005 Kasım'ındaki büyük yangın sık sık ileri sürüldüğü gibi uç noktada bir mülksüzleştirmenin sonucu değildi. Aksine bölgeye tam anlamıyla sahip çıkılmasıydı. İnsanlar tepeleri attığı için arabaları yakabilir ama bir aydır devam eden isyanı sürdürebilmek hem de polisin sıkı kontrolü altındayken bunu yapabilmek için örgütlenmeyi bilmek, suç ortaklıkları oluşturmak gerekir. Yani bölgeyi mükemmelen bilmen, ortak bir dile ve düşmana sahip olman gerekir. Ateş fersah fersah ve hafta hafta yayıldı. Yeni alevler en beklenmedik yerlerde ortaya çıkıp yangını harladı. Fısıltı gazetelerinin telefonlar gibi dinlemeye alınmasına imkan yoktur. Metropoller Basra, Mogadişu, Nablus işgallerinde doruk noktasına çıkmış, sürekli düşük yoğunluklu çatışmaların vücut bulduğu bölgelerdir. Uzun bir süre şehirler orduların uzak durduğu ya da gerekirse kuşattığı yerler oldu. Fakat metropoller savaşa son derece uygun yerlerdir. Silahlı çatışmalar sadece onun sürekli yeniden düzenlenmesindeki bir uğraktır. Büyük devletlerin muharebeleri, metropollerin kara deliklerinde vuku bulan bitmek tükenmez polis kampanyaları gibidir. İster Burkina Faso'da, Güney Bronx'ta, Kamagasa'da, Chipas'ta, ister La Cornova'da olsun. Bu müdahaleler zaferi, düzenin veya barışın yeniden tesisini amaçlamaz. Tam aksine yürürlükte olan devasa güvenlik operasyonlarını devam ettirmek için uygulanır. Savaş artık belirli bir zaman diliminde yapılan bir şey değil. Onun yerine asker ve polis tarafından güvenliği sağlamak üzere yapılan bir dizi mikro operasyon halinde zamana yayılmış durumda. asker ve polis birbirine paralel olarak uygun adım evrimleşiyor. Bir kriminoloji uzmanı, çevik kuvvet polisinin kendisini küçük gruplar halinde, daha profesyonel, mobil birimler halinde yeniden organize etmesini istiyor. Disiplin metotlarının beşiği olan harp akademileri, kendi hiyerarşik yapısını tekrar gözden geçiriyor. Bir NATO subayı, emrindeki piyade taburu için katılımcı metodu devreye sokuyor. Katılımcı metot, bir hareketin analiz, hazırlık, icra ve değerlendirmesiyle ilgili olan herkesi içine alır. Plan eğitim aşamasında ve de son istihbarata göre tekrar tekrar gözden geçirilir. Ekibin bütünlüğünü sağlama ve moralini yükseltme konusunda grup planlamasının üzerine yoktur. Silahlı güçler metropole kendilerini adapte etmiyor, bilakis onu üretiyorlar. Bu yüzden Nablus savaşlarından beri İsrail askerleri birer iç mimara dönüştüler. Filistinli gerillalar tarafından artık kendileri için iyiden iyiye tehlikeli hale gelmiş sokakları terk etmeye zorlanan İsrail askerleri, gereğinde kullanmak üzere duvar ve tavanlarda delikler açarak kent mimarisinin içinde yatay ve dikey olarak ilerlemeyi öğrendiler. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan felsefe mezunu bir subay şöyle izah ediyor. Düşman mekanı geleneksel, klasik yöntemlerle değerlendirir ve ben bu değerlendirmeye boyun eğip onun tuzağına düşmek istemiyorum. Onu şaşırtmak istiyorum. Savaşın özü budur. Kazanmak zorundayım. Bu nedenle duvarların içinde hareket etme yöntemini tercih ediyoruz. Önündeki engeli kemirerek ilerleyen kurtçuklar gibi. Kentsel mekan sadece karşı karşıya gelinen alan değil, aynı zamanda araçtır da. Gelecekteki Paris ayaklanmalarında pozisyonların korunabilmesi için barikat kurulmuş sokaklardaki evleri ele geçirmeyi, evler arasında geçişi mümkün kılmak için duvarlarda delikler açmayı, saldırıya karşı kendini savunabilmek amacıyla zemin katlardaki merdivenleri yıkıp tavanda delik açmayı, kapıları söküp pencereye dayamayı, her katı birer taret silahına dönüştürmeyi tavsiye eden tabii asillere, Blanqui'nin 1805-1885 Fransız sosyalisti ve ihtilalcisi Blanqui'nin sözlerini hatırlıyor insan. Metropol sadece bu kentsel yığılma değil, şehir ve kır arasındaki son çarpışma alanıdır. Aynı zamanda canlıların ve şeylerin akışı, fiber optik ağlar, yüksek hızlı tren hatları, uydular, video kameralar arasında gidip gelen, bu dünyanın kendi sonuna doğru koşar adım gitmesini sağlayan bir akıntıdır. Herkesi seferber etmek, umutsuz hareketiyle sürekli önüne çıkan her şeyi katarak sürüklemek isteyen bir akış. Enformasyonun sanki düşmanmış gibi tepemize indiği bir yerdir. Kaçmaktan başka yapacak bir şeyin kalmadığı, sık geçen metro trenlerini bile beklemenin iyice zorlaştığı bir yer. Hareket ve iletişim olanaklarının çoğalması ve sürekli başka bir yerde olmanın cazibesiyle devamlı bir biçimde şimdiden ve buradan koparılıyoruz. Şehirler arası veya banliyö trenlerine atladığın ya da telefonun ahizesini kaldırdığın an oradasın. Hareketliliğin bu kadarı, kökünden koparılma, yalıtılmışlık ve sürgünlüğün ötesinde bir şey değil. Kişisel bir alanın, taşınabilir bir iş dünyanın da hareketliliği olmasa bu durum katlanılamaz bir hale gelirdi. Kişisel baloncuklar patlamayıp etrafa süzülüyor. Koruyucu bir zırh oluşturma süreci ortadan kalkmıyor, sadece daha yeni yeni başlıyor. Bir tren istasyonundan bir iş yerinin parkına, ticari bir bankaya, bir otelden diğerine her yerde bir yabancılık, bayağılık ve neredeyse tanıdık hiçbir şeyin olmadığı duygusunu veren sıradanlık. Metropollere özgü aşırılık, işte bu belirli ruh hallerinin, bu kaprisli karışımın belirsizce yeniden birleştirilmesidir. Metropollerin merkezleri kendi kendilerinin birer kopyası değildir. Bize kendilerine özgü bir atmosfer sunarlar. Birini seçip ötekini reddederek farklı tarzlardaki barlar, insanlar, tasarımlar ve şarkı listeleri arasında bir tür varoluşsal alışveriş yolculuğunun melodisiyle birinden diğerine süzülürüz. Reklamın başlığı şudur. MP3 çalarım varsa kral benim. Bizi çepçevre saran bu tek düzelikle başa çıkabilmenin tek yolu, aynı küçük evi tekrar tekrar inşa eden bir çocuk veya ıssız adadaki kendi tüccar dünyasını yeniden üreten Robinson Crusoe gibi iç dünyamızı sürekli yenilemektir. Ama medeniyetin kendisi bizim için bir ıssız ada ve milyarlarca insan için hep birlikte sürekli kıyısına sürükleniyoruz. Mimarisinin akışkan tabiatı nedeniyle metropol, bugüne kadarki en kırılgan insani düzenlemedir. Kıvrak, incelikli ama kırılgan. Öfkeli bir salgını def etmek için sınırların ani bir biçimde ve tamamen kapanışı, ikmal hatlarında ani bir kesinti, iletişim noktalarının örgütlü blokajı. Bütün sahne değişiverir. Metropole sabah akşam musallat olan kıyım sahnelerini artık maskeleyebilecek bir şey kalmaz. Kendi çöküşünden kaçıyor olmasaydı dünya bu kadar hızlı hareket etmezdi. Metropol kaçınılmaz arızalarından ağ yapısı, bağlantı ve devrelerinin teknolojik altyapısı ve merkezsizleşmiş mimarisi aracılığıyla korunmayı hedefler. İnternetin nükleer bir saldırıdan sonra bile varlığını devam ettirebileceği söyleniyor. Bir yandan takip sistemleri sayesinde hiçbir konteynerin kaybolmadığından, işlemler sırasında tek bir doların çalınmadığından ve hiçbir uçağa teröristlerin binmediğinden emin olunurken, diğer yandan bilgi akışı, insanlar ve ürünler üzerindeki sürekli kontrol, metropolün hareketliliğini güvence altına alır. RFID radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID çipleri, biyometrik pasaportlar ve DNA profilleri sağ olsun. Ama metropol kendi sonunu getirecek araçları da üretiyor. Amerikalı bir güvenlik uzmanı, Irak'taki yenilginin nedenini gerillaların yeni iletişim yöntemlerinden çok iyi faydalanabilmesine bağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri işgali, Irak'a demokrasiden çok sibernetik iletişim ağları ihraç etti. Yenilgilerine neden olacak silahlardan birini de kendileriyle birlikte Irak'a getirdiler. Cep telefonları ve internet bağlantı noktalarının sayısındaki artış, gerillaların kendi kendilerine örgütlemeleri için yeni yeni yöntemler geliştirmesinde ve ele geçirilmesi zor hedefler haline gelmesinde etkili oldu. Her ağ, kendi içinde zayıf noktalar barındırır. Dolaşımı kesmek ve ağı bozmak için kullanılması gereken devreleri vardır. Avrupa'daki son büyük elektrik kesintisi bunu kanıtladı. Yüksek gerilim kablolarının başına gelen olayla birlikte kıtanın hatırı sayılır bir kısmı karanlığa gömüldü. Metropolün ortasında bir ayaklanma çıkarmak ve başka olasılıkları devreye sokmak için atılacak ilk adım onun devri daim mekanizmasını sekteye uğratmaktır. Tayland'da asilerin elektrik istasyonunu yerle bir etmelerinin altında yatan neden buydu. 2006'daki CPE, 2006 yılında Fransa'da özellikle üniversite ve lise öğrencilerinin gençlerin iş güvencesini azaltan yeni iş kanununa karşı Contract Premier Ambulance yaptıkları eylem. CPE karşıtı Fransız göstericilerin bütün ekonominin şalterlerini indirme perspektifiyle üniversitelerin kapısına kilit vururken farkına vardıkları şey buydu. Amerikalı liman işçilerinin 10 gün boyunca West Coast'taki ana limanları işgal edip 300 kişinin işten çıkarılmasını engelledikleri Ekim 2002 grevlerinde farkına vardıkları nokta buydu. Amerikan ekonomisinin Asya'dan gelen mallara aşırı bağımlılığı nedeniyle bu işgalin Amerika'ya günlük maliyeti 1 milyar doların üzerinde oldu. Sadece 10 bin kişi dünyanın en büyük ekonomik gücüne diz çöktürülebildi. Bazı uzmanlara göre eğer olay bir ay daha devam etseydi, Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyona, Güneydoğu Asya ülkelerinde ise ekonomik bir kabusa yol açabilirdi. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 44.